Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalı. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını güne bakan. Gibi her yeni günü sevgiyle ve ümitle karşılayalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor. Yüzümüzü güneşe dönüyor, uzaklara, çok uzaklara selam gönderiyoruz. Her gün 15.05'ten 15.55'e kadar buradayız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk dakikalarında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamıza telefonda bağlanacağız. Yasin suresiyle devam edeceğiz. 55-67. Ayetlerin anlamı üzerine konuşacağız. İkinci bölümümüzde Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Özden hocamızı stüdyomuzda ağırlayacağız. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında ek kontenjanla özel yetenek sınavı açıyor. Başvurular 7 Eylül'de başladı. Yurt içi ve yurt dışından başvuracaklar için sınava dair detayları konuşacağız ve gelecek gençlerin yarışmasını, geleneksel Türk sanatları, tını sergisi başvurularını, musiki ve sanatın hayatımızdaki rolü ve önemini konuşacağız.
Bana derman, beni bilmez sanmaz mı? Uyarır hayatımı için kılmaz bana derman. Beni bimar sanmazdını uyarır halkı efkarım. Kara bahtım hiç uyanmazdım.
Hadis ışığında.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Kur'an ve Hadis ışığında köşemizde başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam, bizden de size. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızla Yasin suresine başlamıştık geçtiğimiz haftalarda. Kaldığımız yerden bugün devam edeceğiz. 55. ayette kalmıştık hocam. Buyurun, mikrofonumuz sizde, söz sizde. Devam edelim kaldığımız yerden.
Çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammeden el Emin. Rabbena atina min ledunka rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşeda. Yasin suresinin bu ayetlerinde hatırlanacağı üzere Cenab-ı Hak yeniden yaratılışından söz etmişti. Ve insanlar kabirlerinden çıkarıldığında feydahum minel ecdafi İlâ Rabbihim yansilûn. Rablerine dönecekler. Tabi bu dünyayı yaşadık ve birer tohum gibi toprağın içerisine yerleştik. Her nesil öldükçe toprağa götürüp yerleştiriyoruz. Buna defin diyoruz. Tabi bu bir tohum misali. Çünkü Cenab-ı Hak tekrar yaratılmamızı, bahar gelince nasıl toprağın üzerinden kışın o karı adeta bir şey gibi, kefen gibi nasıl kaldırıp Cenab-ı Hak tekrar hayatı getiriyorsa, binlerce çeşit canlıyı bir daha ortaya çıkarıyorsa, koca kıştan sonra dedi ki وَكَذَٰلِكَ تُحْرَجُونَ, siz de böyle aynı bir şekilde çıkarılacaksınız. İşte insanlar böyle kabirlerinden çıkarılınca dediler ki مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا, bizi bu yatıp durduğumuz yerden kim çıkardı? Onlara dendi ki هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنِ, İşte bu Rahman'ın size vaat ettiği şey. Yani Allah peygamberleri göndererek bütün peygamberlerle hep aynı şeyi hatırlattı. Bu yaşadığınız hayatta nasıl kendinizi birdenbire hayatın içerisinde bulduysanız, bundan sonraki hayatı da aynı şekilde geçeceksiniz ve o hayatta kendinizi bulacaksınız. Dolayısıyla var olmak dediğimiz şey, İlk başta var olmak asıl zor olandı. Çünkü hiç yoktan var olduk. İkinci kez var olacağımız ile Cenab-ı Hak bütün peygamberleri insanlara hem bir müjdeci olarak, tabii buna dikkat kesilip bunu sahiplenenler açısından böyle, hem de bir uyarıcı olarak bunu göz ardı edip buradaki varoluşunu üstüne bir sünger çekip nasıl olduğunu hiç umursamaksızın, sonrasını da hiç düşünmeksizin öylece yaşayanlar açısından da böylesi bir kötü akıbet söz konusu. Onlar kim bizi çıkardı burada uyuklaya duruyorduk deyin dediklerinde onlara dendi ki işte size hayatınız boyunca Rahman'ın vaat ettiği şey buydu. Vatadakal murselun, işte bakın bütün peygamberler haklı çıktı, doğru çıktılar. Siz nasıl ilk yaratılışınızda yaratıldıysanız şimdi yeniden yaratılmış bulunuyorsunuz. Cenab-ı Hak bu yaratılışta, yani ikinci kez yaratılışta huzuruna çıkarıldığı zaman insanların artık herhangi bir zulme uğramayacaklarını, kimseye hak ettiğimden gayrı bir muamele yapılmayacağını, o gün herhangi bir kimse zulme uğramaz. Bu ifade فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَ hiç kimse zulme uğramaz bilgisi Cenab-ı Hak'tan bize niçin geliyor? Çünkü böylesi yeniden dirilmeyle hani başınıza gelecekler hususunda bugünden ne yapacaksak yapalım. Çünkü Yaradan'a saygılı yaşamış olan kimselere kötü uygulama yapılmaz. Ama bizatihi kendisi ömrü boyunca var eden kudreti göz ardı etmiş. Böylesi güzelim bir hayatın içerisinde olduğu halde bu hayatı kendisine kimin sağladığı hususunda herhangi bir merak geliştirmemiş. Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanıttığı halde de bunu göz ardı edip bile bile göz ardı etmiş kimselerin Allah Azze ve Celle ile buluşacakları bir günden söz ediyoruz. Cenab-ı Hak önce iyilerden bahsetti. İyiler nasıl bir güzel akibete uğrayacaklar? İyiler kim? Cennet halkı. İnne ashabel cenneti. Muhakkak ki cennetlikler. Fî şuhulim. Onlar bir eğlencenin içerisindeler. Eğlence meşgul eder. Dikkati çeker. Kişinin dikkatini üzerine alır. Ve en çok da eğlence. Çünkü insanlar sevmedikleri şeyleri yaparken neredeyse dikkatleri dağılsın diye sağa sola bakınırlar. Öğrenciler ders çalışmaya dikkatlerini toplayabilmek için yani bir dünya şeyi aşmak zorundalar. Hatta böyle o kadar sağa sola belli bahanelerle gecikirler ki ötelenirler ki insanlar dikkatlerini sevmedikleri, ilgilerini çekmeyen şeylere toplayamazlar. Toplarlarsa da bunun için belli bir çaba sarf ederler. Ama eğlence olunca, eğlenceye insan bir kendisini verir, etrafını ve etrafındaki gelişmeleri kaçırabilir. Bu denli insanlar sevdikleri şeyleri yapmaktan, keyif aldıkları şeyleri yapmaktan mutlu olurlar ve bütün dikkatlerini oraya odaklarlar. Yanlarından geçseniz haberleri olmaz. Cenab-ı Hak ayette cennet halkı, fîşûvûlen çok meşguller yani bir meşguliyet içerisindeler. Yani dikkatleri eğlenceye odaklanmış. Fakihun. Nasıl bir meşguliyet bu? Eğlence meşguliyeti. Cennettekiler eğlenmek, eğlencelerin içerisinde eğlencelere dalmışlar. Dalma da aynı anlamda bir kelimedir. Yani dalmış oyun oynuyordun dediğimizde yani dikkatini oyuna vermiş. Etrafındakilerle olan ilgisi azalmış. Cenab-ı Hak cennette nasıl bir nimet yurdu hazırlamışsa oradakilerin o halini tarif ederken eğlenceye dalmışlar gibi bir tabir kullanıyor. İnne ashabel cennetil yevme. Ama o gün olacak olan bir şey bu. Yani dünya hayatının neticesinde ortaya çıkacak bir sonuç bu. Yaradan'ı sevmiş, onu saymış ve ona döneceğine dair bilinci açık, akledip hayatı doğru değerlendirmiş kimselerin Cenab-ı Hak'la buluşmaları güzel sonuçlanacak ve hoş bir eğlence ortamında sonsuza değin Yüce Yaradan'ı sevdikleri yuhibbuhum ve yuhibbuna Allah'ın da onları sevdiği karşılıklı bir sevginin ile taçlanacağı bir akıbetten bahsediyoruz. Hum ve ezvacuhum. Burada da Cenab-ı Hak onlar ve onların eşleri dedi. Dolayısıyla cennettekilerle ilgili böylesi yani bir eşli durum söz konusu. İnsanların dünyada tanıdıkları yemek içmek gibi zevklerden bir tanesi de yine onların birliktelikleriyle eşli yaşamda ortaya çıkan zevkleri. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle dünyada taktırdığı zevklerin ki bunlar tadımlıktı ve demo örnek her zaman diyorum. Dünyada yaşadığımız ve beğendiğimiz her zevkli, mutluluk veren, hoş şeylerin tamamı aslında cennette Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiklerine dair bir numune misali. Az sayıda tabii dünyadakiler ve sınırlı. O bakımdan ahirette dünyada sevdiğimiz, beğendiğimiz, hoşumuza giden her şeyin daha fazlasını ve daha farklısını, daha iyisini, daha derinlemesine veya daha çok boyutlu olarak olmasını bekleriz. En azından dünyadan geri kalmaz. Dünyada olup da yani cennettekiler hiçbir zaman ya dünyada da şöyle eğlenceli şeyler vardı ama o kategori burada yok gibi cennette bir şey ifade etmezler. Tam tersi Cenab-ı Hak dedi ki لَهُمْ ف۪يهَا فَاكِهَةٌ Onlar için orada her türlü eğlenceli, zevkli, güzel tatlı yiyecekler, meyveler var. Ve ayrıca وَلَهُمْ مَهْيَدَّعُونَ ve onlar için her iddia ettikleri şey de var. Yani her talep ettikleri şey demiyor Cenab-ı Hak, her iddia ettikleri. Arapçada bu kelime kişinin yani talep ederken kendisini limite etmemesi, yani sınırlamaması. Çünkü dünyada birilerinden bir şey isterse istediğimizde muhatabımızı mahcup etmek istemeyiz. Yani diyelim ki vardığınız bir ev hane halkına ne ikram edelim diyorlar. Yazın ortasında kalkıp kış meyvesi isteseniz adamcağız mahcup olur. Yani bu dönemde olmaz demek zorunda kalır. Dolayısıyla onun da sunabileceğini düşündüğünüz, hatta bazen yani kolayınıza ne geliyorsa onu alalım gibi cümleler de söyleriz. Halbuki Cenab-ı Hak zatından kullarının istemlerini, cennetteki istemlerini talep, beklenti gibi değil, iddia düzeyinde ifade ediyor. Yani sakın aklınıza gelen, hayalini kurduğunuz, şöyle de olmaz mı diye hani en ileri iddia biçiminde talep edeceğiniz her şey وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ onlar için orada abartılı, yani şeyleri zorlayarak, tasavvurlarını zorlayarak, sınırlarını zorlayarak isteyecekleri hiçbir şeye ya o burada yok, o burada olmuyor kabilinden bir karşılık verilmez. Bu nedenle hani bugünkü tabirle söylersek açık bir çek. Cenab-ı Hak cennette şunlar şunlar var ama şu kategori yok veya talepleriniz şu düzeyde karşılanıyor gibi bir şey söylemiyor. Her şeye gücü yeten, yaratmada sınır olmayan Allah Azze ve Celle cennetliklerin durumunu böyle tarif etmiş. İddia ettikleri her şey onlar için var. Bir defa dünyadan tanıyıp bildikleri وَفِيهَا مَرْتَشْتَهِيهِ الْاَنْفُسِ canlarının çektiği, yani tanıdık bildik olanlar zaten وَفِيهَا مَرْتَشْتَهِيهِ الْاَنْفُسِ canlarının çektiği وَتَلَذُّ الْاَعْمُنِ ve gözlerinin bakmaktan zevk aldığı her şey onlar için bir defa var. Bunun ötesinde bir de onların iddia edecekleri, yani bir de illa şöyle olsun diye aşırı abartılı talep edecekleri her şey orada onlar için hazır durumdadır. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Cenab-ı Hak onların bu cennetteki durumlarını bir esenlik olarak tarif ediyor. Yani dünyada çok da mala mülke kavuşsanız hep bir tehdit algınız vardır. Yani en iyi arabayı alsanız kapıya park ettiğinizde birilerinin onu gelip çizmesinden korkarsınız. En çok paraya kavuşsanız diyelim birilerinin sizin bu sermayenize göz dikmesini, belli mafya ne bileyim yani çok çok daha büyük olursa devletlerin göz dikmesini ve dolayısıyla birilerinin hedefinde olmanız. O bakımdan dünyada hep imkanlara kavuşsanız bile tedirginlik verici unsurlar vardır. Etrafta size rahatsızlık verecek şeyler vardır. Cennet ise bunlardan steril bir ortamdır. Selamun. Orası esenlik ortamıdır. Başka ayetlerde Cenab-ı Hak orada kötü söz bile yani la yesmeûne fîhe lagvan. Orada kötü söz bile işitmezsiniz. Yani burada öyle değil. Burada trafiğe çıkarsınız. Siz beş başı mamur olsanız bile kötü biriyle karşılaşabilirsiniz ve sizin tadınızı kaçırabilir. Çok iyi bir malikaneniz vardır ama komşu malikanenin sahibi iyi biri değildir. Yani sizin tadınızı kaçırabilir. Dünyada bu kadar esenlikli, böyle safiyane bir ortam bulmak mümkün değildir. Dolayısıyla siz belli imkanları kendinize sağlasanız bile sizin dışınızdaki etkenlerle bir şekilde huzurunuz kaçabilir. Ama cennet öyle bir yer değildir. Selamun. Cennet esenlik yurdudur. Orada kötü söz işitilme, وَلَا تَأْثِيمَ başkalarının işlediği kusur, kabahat, hata, kaba davranış gibi durumlar söz konusu değildir ve bunlardan ötürü de sizin tadınız kaçmaz. Bunlar garanti altına alınmış. Bu Allah Azze ve Celle'nin özellikle nimet yurdu olsun diye, çünkü burası sınanma yurdun olsun diye kurgulanmış ve öyle yaratılmış bir ortam. Orası ise esenlik yurdu olsun diye O yüzden Cenab-ı Hak onun adını esenlik yurdu diye koymuş. Vallahu yed'u ila darisselam. Allah sizi esenlik yurduna çağırıyor. Adını da öyle koymuş. Darusselam yani esenlik yurdu. Orada sıkıntı yok, orada hastalık yok, orada yorgunluk yok, orada bıkkınlık yok. Oraya girenler bile diyorlar ki la yemessuna fiha nasabun. Cenab-ı Hak onların dilinden bize aktardı. Dediler ki bize burada yorgunluk değmiyor. Ve la yemessuna fiha luhub. Ve ayrıca dediler ki bize burada bıkkınlık da gelmiyor. Dolayısıyla demek ki monotonluk yok. Sürekli gelişen, değişen, sürprizlerle dolu. Bunun yani sonu gelmez mi diye akla gelebilir. Hayır gelmiyor çünkü Yaradan'ın yaratmasında bir sınır söz konusu değil. O bakımdan orada sürekli yenilenen, değişen, güncellenen ve her defasında yeni bir iştiyakla, hevesle, insanların heyecanla, mutluluktan mutluluğa uçtukları bir ortam söz konusu. Ve bunu tehdit eden herhangi bir etmen de tadı kaçıracak, keyfi kaçıracak herhangi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla hani ne derler, dünyada bir şey kaidesi vardır böyle aksi gitmeyle ilgili. Hı hı. Şimdi benim dilime gelmedi ama böyle yaygın gençler de söylüyorlar. Murphy yasaları, yani siz en güzel, en yapmayı istediğiniz zevkli şeyleri hazırlasanız bile aksi gideceği varsa bir şekilde aksi gider. Dünyada bu aksi gitme durumları çok yaygındır. Çünkü dünya ortamı böyle bir ortamdır. Burası ödül için yaratılmış bir ortam değil. Sınav için yaratılmış bir ortamdır. O yüzden en beklediğiniz, en zevkli ve hoş olmasını umduğunuz şey telsiz olabilir herhangi bir etkenle. Cennet ise böyle değil. Bu farkı ortaya koymak bakımından Cenab-ı Hak cennet ortamını esenlik. La yesma'une fiha lagvan ve la ta'sima illa selamen selama. Orada herhangi bir kötü söz, efendim herhangi bir kabahat, kötü davranış söz konusu olmaz. Orası ancak esenlik, ancak esenliktir. Cenab-ı Hak bu iyilerin akıbetini, cennetteki bu güzel durumlarını anlattıktan sonra şimdi kötülere geçti. Yani iyileri konuşmak güzel ama iyilerden olmak da güzel. Hatta bu dünyadan iyilerden olmayı ummak da çok güzel. Ama bir ihtimal daha var. Ve işin kötüsü insanların çoğunun diğer ihtimalden olma durumu söz konusu olabiliyor. O bakımdan dinimizde ve Kur'an'da genelde böyledir. Hep hem ümidi besleyecek ifadeler okunur, hem de peşi sıra Cenab-ı Hak korkuyu besleyecek. Çünkü insan hem ümitle doğrulara, güzelliklere, iyiliklere sarılır. Bu motivasyon kaynağıdır. Hem de kötülüklerden uzak durabilmesi için belli bir korkuya ihtiyaç duyar. Kendisini zapt edebilmesi için yanlış yapmanın Cenab-ı Hakk'ı gazaplandıracağı korkusu. Yanlış yapmanın Cenab-ı Hakk'la olan ilişkimizi bozacağı korkusu. Tıpkı çok sevdiği bir sevdiğinin üstüne titreyen bir kimse gibi onu küstürmemek, onunla ilişkisinin bozulmaması için endişe duyan, kaygıyı duyan, korku duyan bir kimsenin korkusu gibi. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varınca koca bir hayatı sana bahşettim, seni hayatın içerisinde yarattım ve yaşattım ve seni böyle bir hayatı ve hayatı yaratan kudreti anlayacak potansiyelde yarattım. Ne yaptın, nasıl geçirdin bakayım? Hayatı dediğinde Yaradan'ı göz ardı edecek şekilde umursamayıp öyle yaşamış ve huzuruna böyle mahcup dönmüş bir kimselerin akıbetlerini okumamız bizim için iyidir. Bize iyi gelir. Böyle olmamak için bugünden tedbir almak güzel bir şeydir. Çünkü diğer türlü tedbirsiz kalmak ve ölümü ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varmayı bir şok dalgası halinde yaşamak en korkunç olanıdır. O yüzden sırada şimdi Cenab-ı Hak وَمْتَادُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ buyurdu ki ey mücrimler şimdi siz ayrılın bakalım. Mücrim kelimesi Türkçe'de bildiğiniz bir kelime. Hatta ondan daha yaygın olarak cürüm kelimesini biliyoruz.
Evet.
Cürüm demek yani kabahat demek. Yani yanlış davranmış demek. Ve özellikle bu Cenab-ı Hakk'a karşı yapılmış yanlışlar. Kulun Cenab-ı Hakk'a yaptığı yanlışların tamamını biz saygısızlık altında toplayabiliriz. Çünkü hayatı yaratan, hayata belli bir çerçeve, belli bir yol çizmiş ve sahip o olduğu için onun istediği biçimde yaşanmasını bekliyor. Tıpkı Hazreti Adem'i yaratıp da şu ağaca yaklaşma diye ona bir çizgi çekmesi gibi hayatta da belli hudutlar var. Bunlara dikkat etmeksizin, hatta umursamaksızın yaşamak Cenab-ı Hakk'a karşı saygısızlık olarak kabul ediliyor. Öyledir de nitekim, yani sahip oysa bedenimiz onun bize bahşettiği bir şey. Nitekim biz yaratmadık bedenimizi ve onu kestirecek, anlayacak, sezecek bir potansiyelde yaratılmışsak ve bunu hakikaten içimizde seziyor, biliyorsak, buna rağmen onu göz ardı edip kendi başımıza buyruk yaşıyorsak cürüm işliyoruz demektir. Böylesi cürümler işleye işleye hayatını böyle tamamlamış, tövbe etmemiş, Rabbine dönmemiş, Cenab-ı Hakk'a barışık bir kalbe kavuşmamış kimselerin o gün için korku dolu halleri, onlara öyle seslenilecek: ey mücrimler, sizler ayrılın bakalım. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Bu buyrukla beraber mücrimler ayrılacaklar. Yani o kabirlerden çıktıktan sonra kalabalık yığınların, mahşeri kalabalığın Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geldiği ortamda mücrimlerin ayrılması emredilecek. Mücrimler ayrılacaklar. Cenab-ı Hak dedi ki: Elem ahad ileykum ya beni Adem'e. Şimdi mücrimler ayrılınca tabii kendilerini kötü hissediyorlar. Ortamda bu kötü hissin yaygın bir atmosferi var. Dolayısıyla suçlular sıraya girilmişler, hizaya çekilmişler. Cenab-ı Hakk'ın onlara söylediği: Elem ahad ileykum. Ben size, tabiri caizse ben size söylemedim mi? Hani kabahati işlemesin diye çocuğa söylersiniz, söylersiniz, söylersiniz. Bak işlersen şöyle olur, böyle olur dersiniz. Sonra da yapınca başına bir iş gelmiştir.
Ben sana söylemedim.
Yaptıktan sonra, o başına gelen kötü iş geldikten sonra babası onu karşısına alıp, Allah göstermesin, bazen böyle yani ebeveyninin telkinlerine, tavsiyelerine dikkat etmiyor, kaza geçirebiliyor. Dikkat etmiyor, kötü bir alışkanlığın içerisine düşebiliyor. Dikkat etmiyor, ne bileyim, bir kötü bir yani olay, deneyim yaşayabiliyor. Babalar, ebeveynler de öyle yapıyorlar. Yani ondan sonra çocuklarını karşılarına alıp, hani ben sana demedim mi kabilinden, niçin sözlerime itibar etmedin, dikkat etmedin. Evet. Tabii Cenab-ı Hakk'ın...
Hocam bu arada sözünüzü keseceğim ama çok özür dileyerek sizinle olan bölümümüzün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu son ayetimizde sonlandıralım sohbetimizi, sonrasında haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Lütfen son cümlelerinizi edelim bu ayetimizle ilgili.
İnşallah. Şöyle söyleyeyim. Tabii Cenab-ı Hakk'ın bu ben size demedim mi ifadesi. Dünyada söylediklerinin hepsinin sonrasında gelen. Çünkü dünyada yaşadığımız ve Cenab-ı Hakk'ın bizi her defasında düşürüp kaldırdığında da aynısını hissetmiştik. Çünkü Cenab-ı Hak dünyada bunu kişiye o kadar çok yaşatır ve söyletir ki artık bu son sahnede kırmızı çizgi geçilmiş. İnsanlar bile bile bu noktaya cürümlerle dolu bir şekilde gelmişler ve Cenab-ı Hak onlara, ben size böyle bir ayette bulunmadım mı? Bunu daha önce size haber vermedim mi diye suçlarını açıkça ifade ediyor kendilerine.
Evet.
Dilerim Allah Azze ve Celle bize yani Allah'a dönmeden, huzuruna varmadan, gitmeden suçlardan bağışlanma dileyebilmeyi
ve o suçları aslında hiç yaşamamayı ve çevremizdeki yakınlarımıza yaşatmamayı dileyerek biz de sözlerimizi sonlandıralım değerli hocam.
Amin inşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Sesinize, solunuza, yüreğinize sağlık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim suremize. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi değerli hocam.
Bin mukabele. Hayırlı yayınlar diliyorum inşallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kur'an ve hadis ışığında köşemizde. Yasin suresi 55. ayetten başladık ve devam ettik. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Güne bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Ta yürekten gibi humman sesin ta yürekten kopuyormuş gibi humman sesin neye neye ağlar gibi sızlar gibi titrek nefesin nesin hasret mi kırık kalp mi yıkık aşk mı nesin hasret mi kırık kalp mi yıkık aşk mı nesin ne kadar içli eninsin ne hazin senden yaz ne kadar içli eninsin hazin sen beni.
Güne bakan devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Özden hocamız stüdyomuzda. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Biz değerli hocamızı üflediği o neyinin güzel sesiyle tanıdık. Bugün hem biraz müzikten bahsedelim, biraz neyden bahsedelim ve biraz da Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, aslında bildiğimiz kadarıyla Türkiye'nin ilk ve tek tematik üniversitesi. Bilmiyorum sonrasında yine açılanlar oldu mu ama böyle değerli bir üniversitenin rektörünü ağırlamak da bizim için onur. Hocam bir kez daha hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Biraz tanıtır mısınız hocam bizi? Öncelikle tabii ki rica etsek kendinizden bahsetmenizi rica edelim. Sonrasında da üniversitemizi tanıtalım. Çünkü gençlerimiz hani böyle bir üniversitenin varlığını bildiklerinde çok daha mutlu oluyorlar. Çünkü yine az önce söylediğim gibi tematik bir üniversite. Doğrudan doğruya müzik ve güzel sanatlara dayalı bir üniversite.
Ben çok küçük yaşlarda müzikle tanıştım. Müziğe başladım. Erzurum'da ilkokul yıllarında flüt çantamdan hiç çıkmazdı. Normalde bir öğrenci kalem eskitir, defter eskitir, kitap eskitir.
Siz de
ben de flüt eskitirdim.
Harika.
Babam sürekli olarak birkaç ayda bir, oğlum yeter işte biz bir flütle bir işte bir 5 yıl geçirilenleri görüyoruz falan derken işte İstiklal Marşı'nı çalardım flütle, ilkokul 3'te 4'te çalmaya çalıştım falan. Yani bendeki bu müzik talebini, aşkını görünce çok fazla şey yapmadılar. Zamanla bu iş bağlamaya dönüştü. Bağlamayı da sazla devam ettim. Ama en büyük şansım aslında dedemdi. Rahmetli dedem, babamın babası,
Allah
büyük babam. Köyde müezzinlik yaparmış. Köyde yaşadığı yıllarda. Tabii şehre taşınınca işte emeklilik hayatı. Bendeki bu müzik aşkını görünce de Adamcağız birkaç günde bir bize gelirmiş, kaçardı işte kendi şeyinden falan, yaşam alanından. İşte benle bir odaya girerdik, kapıyı kapatırdık, orada bir saat, iki saat, oğlum şunu çal, oğlum bunu çal derdik böyle. Benim dedemle olan bu şeyimi hiç unutamam, aklımdan çıkmaz. Sanırım dedemin o genleri bana geçmiş.
Evet.
Tabii Erzurum halk kültürü olarak, klasik Türk müziği olarak ama özellikle halk müziği kültürü anlamında Türkiye'nin önemli noktalarından biri. Yani bizim kulaklarımız makamla, efendim işte o Emrah'ın türküleriyle, Sümmani'yle, Reyhani'yle ve bunları bize aksettiren, yansıtan Mükerrem Kemertaşlar'la, evet, Raci Alkırlar'la bunları dinleyerek büyüdük tabii ki. Bunun üzerimizde büyük etkisi vardı. Ben Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Zamanla klasik Türk müziğine geçiş yaptım. Erzurum Radyosu'nda çalıştım.
Evet, 5-6 siz de bir TRT'lisiniz hocam.
Evet, biz de çok TRT mutluyuz. Bizim için tabii çok önemli bir kurum. Hep derler ya, çok önemli bir okul aslında. Kesinlikle. Çünkü TRT'de ciddi bir disiplin var. Bu bizim sanat hayatımıza çok ciddi bir yansıma oldu. Zamanla akademik yönde sanat hayatımız evrildi. Sonrasında İstanbul, işte Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve şimdi de Türkiye'nin sizin ifade ettiğiniz gibi tek ve ilk müzik temalı üniversitesinde görev yapıyorum.
Hocam önceden hani müzik alanında eğitim görmek isteyen bir öğrenci doğrudan doğruya işte Güzel Sanatlar Lisesi'ne devam ederdi ailesinin yönlendirmesiyle. Sonra konservatuvara gitmek durumunda kalırdı. O yüzden üniversitemizi biraz tanıtalım istiyorum sevgili gençlerimize. Öğrencilere doğrudan doğruya üniversitemiz ne vaat ediyor? Onlar bu okuldan mezun olduklarında kendilerini nerede bulabilirler? Ne gibi çalışmalar yapabilirler?
Biz müzik eğitimine baktığımız zaman hepimizin aklında, sizin de öyledir, belleklerinde müzik eğitim fakülteleri, güzel sanatlar gibi, sahne sanatları gibi veya konservatuvar gibi özellikle.
Ya da belki müzik öğretmenliği bölümleri gibi.
Ama bu kadar büyük çatı altında müzik üniversitesi, bu müzik üniversitesinde, Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bu kadar büyük oranda neler yapılabilir düşüncesi tabii haliyle insanı ilk başta düşündürüyor. Yani birçok birim olmalı değil mi bir üniversitede?
Elbette.
Yani
işte çok bana hani şu an Ankara Üniversitesi dediğimiz zaman bir yerde ki.
İşte Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi. Peki bir müzik üniversitesinde neler olabilir?
Evet.
İşte burada müziğin aslında evrensel anlamda çok nitelikli bir fen alanına, efendime söyleyeyim işte edebiyat alanına, felsefe alanına, sosyoloji alanına, pek çok alanlarla multidisipliner yaklaşımla çok iç içe olduğu efendim bilimsel gerçekliğiyle birlikte çok farklı bilimlerle bir beraber yapılanması aslında çok zor olmayan bir alan. Çünkü müziğin teknolojik alanı var, müziğin eğitim alanı var, müziğin icra, çalgı, performans alanı var ve en önemlilerinden belki biri belki müziğin felsefik ve sosyolojik anlamı var. Yüzyıllardan işte binlerce yıldır öncesinden gelen işte ta antik Yunan düşünürlerinden, felsefecilerinden, işte Farabi'den, İbn Sina'dan bu büyük ilim insanlarının, bilim insanlarının müzikle bu kadar çok haşır neşir olmaları bizde bir merak uyandırmıştır ve şunu görmüşüzdür ki müzik aslında yalnızca dinlenilen efendim bir unsur değil. İnsanın bütün hayatında var olan bir şey. Yani öyle ki doğumdan ölüme kadar. Öyle. Biz makam coğrafyasında yaşıyoruz. Türk İslam kültüründe işte çocuk doğar doğmaz kulağına ezan okunur.
Yani.
İşte günlük beş vakit ezan. Yani hiç müzikle ilgisi olmayan, müzik belki dinlemeyen çok nadir insanlar vardır ama ortalama bu şekilde bir birey bile günde 5 tane farklı makam duyusuyla
işitmesiyle tabii işitiyoruz.
Ki böyle bir hassasiyet var. Yani günde 5 vakit namaz ezanın işte farklı makamlarla okunması. Bunun yanında tabii biz çok zengin bir toprakta ve çok zengin bir kültürle yaşıyoruz. Öyle ki her bölgenin farklı kültürleri, farklı halk oyunları, halk dansları, efendim farklı fonetik şiveleri, lisanları, işte ne diyelim, ağız yapıları, lehçeleri diyelim. Bununla beraber gelişen efendim müzikal oluşumlar nedir bunlar? Biz doğumdan ölüme müzik dediğimiz hadisede, düğünlerde, işte toylarda gelin çıkartmalarında, efendim işte kına gecelerinde, işte doğuda hala devam eder kısır gecelerinde, efendim bunların yanı sıra işte hüzünlendiğiniz zamanlarda, ağıtlarda birini kaybettiğiniz zaman veya savaşlarda, işte askeri müzikte, ya o kadar çok şey alana etki etmiş bir yaşamsal olgu ki, dolayısıyla bu kadar hayatın içerisinde bu kadar bizi kuşatmış bir efendim bilimin, sanatın bir üniversite olarak insanlara efendim cevap vermesi kadar, hizmet etmesi kadar güzel de bir şey karşılık olmasa gerek.
Evet.
Ama yalnızca, burada şunu affedersiniz.
Buyurun hocam, estağfurullah, sözünüzü. Şunu diyecektim. Yalnızca yurt içinde değil aslında. Hani yurt içinde farklı bölgelerde farklı müzik türleri var. Bir de yurt dışından da çok etkileniyoruz. Balkanlara gidiyoruz. Balkan müziği geliyor Türk müziğiyle iç içe ve çok farklı tınılar oluşuyor. Kafkaslara gidiyoruz. Orta Asya tarafından çok farklı müzik tınıları oluşuyor. Yani tamamen aslında bizim kültürümüzün en nadide parçalarından biri olsa gerek bu sistem.
Yani bu saydığınız yerler zaten bizden çok farklı yerler değil. Evet. Burası, başta söylediğim gibi, makam coğrafyasında yaşıyoruz. İşte yani Orta Doğu, Balkanlar, bu bölge Türkiye'nin olduğu yerde, ama tabii Türkiye burada çok önemli çünkü imparatorluğun devamı, imparatorluk bakiyesi. Biz tesis etmişiz bu topraklarda, bu müziği neyi temsil etmişiz? Bir defa müstakil bir sanat olmasını sistemleştirmişiz, eğitim modelleri getirmişiz. Çünkü büyük devletlerde eğitim de büyük oranda efendim temsil kabiliyeti kazanıyor. Haliyle bu bahsettiğimiz yerlere biz ilham vermişiz. Hı hı. Ve onlar bir süre sonra bizi takip etmeye başlamış. Ne anlamda? Profesyonellik anlamında, temsil anlamında. Yani Fatih'ten sonra özellikle işte Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Selim, bu dönemlerde İstanbul birçok ilim insanının, birçok bilim sanat insanının yaşamak için can attığı yer attı. Yani bugün nasıl işte Avrupa'da bazı merkezler, işte Amerika gibi ülkelerde birçok insan, bilim insanı yaşamak istiyorsa, o dönemde tabii ki sanatın, bilimin merkezi İstanbul. Dolayısıyla bölgeyi çok etkilemiş. Ve bu kadar önemli bir toprakta, bu kadar önemli bir lokasyonda yer alıyorsak, bugün bu bölgeye bir söz söylememiz, bir şeyler vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi aslında böyle de bir sorumluluk düşüncesiyle, bilinçle kurulmuş, sadece Ankara'yı değil Türkiye'yi etkileyecek kapsayıcı bir yapıyla ve bölgeye de ciddi anlamda, hatta ya daha doğrusu dünyaya bizim sanatımızla, bölgedeki etkimizle, gücümüzle dünyaya söz söyleme kabiliyeti kazandırılmış genç sanatçılar yetiştirme gayesiyle kurulmuş bir üniversite.
Şu anda mezunlarımız var mı, yoksa çok yeni kurulduğunu biliyorum ama tam kaç yıl oldu hocam sizden öğrenelim?
4 yıllık, yani yeni doğmuş bir bebek gibi üniversitemiz. Evet. Çok büyük değil ama tabii ki zamanla bölümler
gelişecek. Şuradan i̇lk mezunları bu sene mi vereceğiz?
Evet, ilk mezunlarını bu yıl vereceğiz. 3 fakültemiz şu anda aktif. Müzik Bilimleri ve Teknolojisi fakültemiz, icra sanatları fakültemiz ve son, üçüncü olarak eğitim fakültemiz, bir de müzik ve güzel sanatlar enstitümüzle beraber 4 birim olarak, ayrıca meslek yüksek okulumuzda da radyo ve televizyonculuk, ayrıca geleneksel el sanatları adında da
enstrümanların da yapımıyla ilgili bölümler var.
Müzik ve teknoloji fakültemizde çalgı yapım teknolojileri bölümümüz var. Burada hem dünyadaki çalgıları tanıtmak geniş anlamda, hem de geleneksel çalgıları günümüz teknolojisiyle yine yeniden modifiye etmek, işte çağın gerektirdiği efendim işte katkıları öğrencilere göstermek bağlamında bir eğitim söz konusu.
Yüksek lisans ve doktora anlamında yine programları öğrenci kabul ediyorsunuz değil mi hocam?
Şu anda evet, yüksek lisans eğitimimiz devam ediyor. Hatta geçen hafta ilk alım sınavımızı bitirdik. Bu hafta da ek kontenjanla bazı bölümlere
başvurup. Sistemi de anlatır mısınız hocam? Hani tüh kaçırdık diyenler olabilir ama önümüzdeki yıl için şansları elbette vardır.
Bizim şu anda bu hafta İcra Sanatları, Müzik Bilimleri Teknolojisi ve Eğitim Fakültesi sınavlarımız devam ediyor. Hı hı. Tabii bugün itibariyle bitecek. Hı hı. Önümüzdeki haftada lisans üstü, yani yüksek lisans ve doktora eğitimi, daha çok, daha ağırlıklı olarak yüksek lisans sınavlarımız.
Şartlarını da söyler misiniz?
Şartlarımız şu şekilde: müzik ve güzel sanatlar bölümlerinde malumunuz kabiliyetle, yani özel yetenek sınavıyla öğrenci kabulü alıyoruz. Kulak eğitimi çok önemli burada. Birebir öğrenci adayların birebir kulak eğitimiyle ölçme değerlendirme sonucunda yapılan bir sınav. Yüksek lisans tabii ki biraz daha düşün hayatını, yazım hayatını akademik etkileyen bir durum olduğu için tabii sadece böyle değil, icra olarak da, icra bütünlüğü olarak da bir yüksek lisans doktora eğitimi olabilir.
Peki herhangi bir üniversiteden mezuniyet şartı var mı?
Tabii ki bu aslında şöyle bir şey. Yüksek lisans ve doktora malumunuz lisans eğitiminden devam. Sonra gelen devam tamamlayıcı bir eğitim akademik hayatta. Öncelikle lisans yani üniversite, fakülte mezuniyeti gerekiyor. Sonrasında yüksek lisans, yüksek lisansın ardından doktora. Zaten doktora ünvanınız sizin akademide belli bir söz söyleme gücünüzün, potansiyelinin olduğunu gösteren en önemli
adı üstünde sanatta yeterlilik olarak geçiyor.
Sanatta zaten daha çok tabii sanatta yeterlilik diploması verilmiştir geçmiş yıllarda. Fakat bugün görüyoruz ki müzikle ilgili icranın yanı sıra o kadar çok başta saydık ya o kadar çok alana hitap ediyor ki dolayısıyla müzik tarihi, müzik sosyolojisi, felsefesi, teknolojisi ya kısaca müzik kompozisyonu, kısaca müzikoloji adı verdiğimiz ve birçok bölümü, birçok alanı kapsayan bu geniş ana bilimde dalında veya bölümde yazım ve düşün kabiliyetini gerektiren aslında çok nitelikli bir efendim lisans üstü eğitimi aslında. Birçok üniversitede vardır tabii ki bu. Bizim fakat diğer üniversitelerden, fakültelerden ayrıldığımız en önemli noktalardan biri müzik bilimleri ve teknoloji fakültemizde çok nitelikli bir ses kayıt teknolojileri eğitim modelleme sunuyoruz.
Bir de yarışma var galiba değil mi bu anlamda?
Tabii şimdi bizim yarışmalarımız, etkinliklerimiz, projelerimiz, konserlerimiz.
Nasıl takip edebilirler hocam? Onu da hatırlatalım dinleyicilerimize.
Tabii günümüz dünyasında özellikle İnternet gençler takip, yani sosyal medya hesaplarımız aktif olarak sürekli bu etkinlikler yayınlıyoruz. Buradan takip edebilirler. İnternet sayfamızdan, internet sitemizden takip edebilirler. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de 2022-23 eğitim sezonunda da planladığımız Ankara, gerek Ankara gerek çevre iller ve özellikle de Ankara içindeki ilçelerimizde dezavantajlı gruplarımızda çeşitli halk kitleleriyle paydaş olduğumuz kurumlar nezdinde çok güzel etkinliklerimiz devam edecek.
Ah değerli hocam, emeklerinize sağlık. Her birine katılmak için inanın can atarım, can atıyorum. Çünkü müzik de benim hayatımın çok önemli bir parçası. O yüzden sizi burada ağırlamak bizim için çok büyük bir mutluluktu. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz değerli hocam. Yavaş yavaş süremizin sonlarına geliyoruz ama ben son cümlelerinizi ederken aslında gençlerimize yönelik neler söylemek istersiniz onu iletmenizi rica ediyorum. Çünkü zaten adı üzerinde üniversite bizim geleceğimiz, geleceğimizde gençlerimiz, sizin özellikle müzik anlamında onlara sözleriniz ne olur?
Şunu söyleyeyim, öncelikle biz gençlerimizi tabii çok özlüyoruz. Özellikle yaz döneminde. kampüste dolaşırken çalışma arkadaşlarıyla konuşuyoruz oradaki işte.
Boşluk nedir diyorsunuz değil mi hocam?
Nasıl gidiyor diyorum, her şey yolunda. Hocam çok öğrenci boş, öğrencileri çok boş. Özledik diyorlar. Bir defa yani bizler öğrenciler için varız. Eğitimdeki en önemli çekirdek merkez öğrencidir. Bizim ülke olarak çok dinamik, çok genç bir nüfusa sahip olduğumuz için her alanda nitelikli ve efendim eğitime açık zihni problem taşımayan çok öğrencimiz var. Ya yani zihni problem taşımayan derken yani belki bunu şey olarak ifade ettim. Çok akademik şey oldu. Ya yani gerçekten öğrenmeye açık ve çok kabiliyetli gençlerimiz var. Bu noktada biz sanat eğitimi özelinde konuştuğumuz için yani sanat eğitimine öğrencilerimiz yalnızca icra boyutunda bakmaması gerekir. Ailelerin özellikle müzik ve sahne sanatlarını düşündükleri zaman veya müzikal bir dünya düşündükleri zaman tamamen çalgıya ve okumaya ve sahneye odaklı bir müzikal dünya yok artık. Yani müzik o kadar profesyonelleşti ki artık bütün sektörlere hizmet eden bir alan haline geldi. Dolayısıyla çocuklarımızın, gençlerimizin çok okuması, işte dünya literatürüne hakim olması, Türkiye'deki geçmiş işte tarihle ilgili müzik ve sanat okumalarını çok iyi yapmaları, özellikle de müzik sosyolojisi, müzik felsefesi alanında en azından kafalarında bir yer olması gerektiğini düşünüyorum.
Evet ve sizin gibi değerli hocalarımız oldukça böylesine harika bir üniversite hayata geçtikten sonra onlar da zaten o kafalarındaki düşünceyi hayata gerçekleştirmek ve yapmak için bir hedefleri olacak, bir emelleri olacak. Sizin sayenizde de başaracaklar hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben de gençlerimize sesimizi ulaştırdığınız için, bizi dinleyenlerimizle buluşturduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum.
kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Gençlerimize de selam olsun. Böylesine kıymetli, özellikle hem müziğin hem sanatın iç içe olduğu bir üniversitenin kıymetli rektörüyle bir arada olduğumuz için de biz çok mutlu olduk değerli hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Özden hocamız stüdyomuzdaydı. Üniversitemizden bahsettik, gençlerimizden bahsettik. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne bakan.